Ayrım 32.
Necip Fazıl Kısakürek diyor ki, postacı geldi ve bir gazete getirdi. Bir okuyucunun gönderdiği 19 Mayıs 1957 tarihli Dünya Gazetesi. Bu gazetenin 6. sayfasında Falih Rıfkı imzasıyla çıkmış Atatürk Samsun'a gidiyor başlıklı bir hatıra yazısının 2. başlığı, Vahidüddin'in ağzıyla Mustafa Kemal Paşa'ya söylenmiş şu sözlerden ibaretti. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi tarihe geçmiştir. Şimdi yapacağın hizmet hepsinden de mühim olabilir. Paşa, sen devleti kurtarabilirsin. Dipnot. Falih Rıfkı Atay'ın o yazısındaki cümlenin aslı şöyle. Paşa, paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir, tarihe geçmiştir. Bunları unutun dedi. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, devleti kurtarabilirsin. Devleti kurtarmak, Samsun'da asayişi temin etmekle olmayacağına göre Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya niçin gönderildiği Falih Rıfkı gibi kalemle de doğrulanıyor demektir. Vahidüddin sayfa 206. Falih Rıfkı Atay o yazıda Necip Fazıl Kısakürek'in iddia ettiği gibi Mustafa Kemal'in milli bir mücadele açması için padişah tarafından Anadolu'ya gönderildiğini doğrulamıyor. Çünkü söz konusu yazıda yalnız Atatürk'ün anılarına yer vermiştir. Padişahın söylediği cümle Atatürk'ün anılarında yer almaktadır. Atatürk'ün hatıraları sayfa 122. Yazıda Vahdettin'in sözlerini Mustafa Kemal'in yorumu izliyor ama Necip Fazıl Kısakürek onu atlayarak yalnız Vahidettin'in sözlerini alıyor ve iddiasını doğrulayan bir ifade olarak kullanıyor. Böyle sansürlü bir yöntemle gerçek yansıtılabilir mi? Mustafa Kemal'in yorumunu görelim. Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? O Vahdettin ki ecnebi hükümetlerin 100. derecedeki aletleri ile temas arayarak devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mıydı? Aldatıldığını mı anlamıştı? Veliahtlığında, padişahlığında bütün his ve fikirlerini, temayüllerini, sahtekarlıklarını tanıdığım adamdan nasıl yüksek ve asil bir hareket bekleyebilirdim? Memleketi kurtarmak lazımdır. İstersen bunu yapabilirmişim. Nasıl? Hemen hüküm verdim. Vahdettin demek istiyor ki hiçbir kuvvetimiz yoktur. Tek mesnedimiz, dayanağımız İstanbul'a hakim olanların siyasetine uymaktır. Benim memuriyetim onların işgalcilerin şikayet ettikleri meseleleri halletmektir. Dipnot, İngilizlerin şikayet ettiği ve Vahidettin ile Osmanlı hükümetini telaşa düşüren sorunlar Mustafa Kemal'in atanması konusuyla birlikte ele alınacak. Eğer onları memnun edebilirsem, memleketi ve halkı bu siyasetin doğru olduğuna inandırabilirsem ve bu siyasete karşı gelen Türkleri takip edersem, yani hizaya sokarsam, Vahdettin'in arzularını yerine getirmiş olacaktım. Dipnot, Vahidettin Damat Ferit ikilisinin İngilizlere 30 Mart 1919'da 15 yıl süreyle İngiltere'nin sömürgesi olmak için bir proje verdiklerini Mustafa Kemal bu anıları yazdırırken bilmiyordu. Çünkü İngiliz belgeleri Mustafa Kemal'in ölümünden sonra açıklanmıştır. Mustafa Kemal'in bu projeden haberli olmadığı halde benzer bir girişimden kuşkulandığı ve kuşkulanmakta da ne kadar haklı olduğu anlaşılıyor. Atatürk'ün hatıraları sayfa 122-123'ten aktarılarak Dünya Gazetesi. Dipnot, Mustafa Kemal bu sahneyi ABD Ankara Elçisi General Sheriff ile de anlatmıştır. Atatürk nezdinde bir yıl elçilik sayfa 17. Kaan Mısıroğlu da bu konuda diyor ki, bu sözleri Mustafa Kemal'in ağzından nakleden Falih Rıfkı ve haberin kaynağı olan şahıs, yani Mustafa Kemal, Vahidettin'in vatanı kurtarmak hususundaki karar ve azmiyle yaverine verdiği vazifenin hakiki mahiyetini ortaya koyan bu sözleri sui tefsire uğratmak, yanlış anlaşılmasını sağlamak için çok yorulmuşlarsa da güneş balçıkla sıvanamamıştır. Çünkü Mustafa Kemal Paşa sadece bir müfettiş olarak gönderilmiş olsa ona vatanı kurtarabilirsin demek biraz saflık, hatta aptallık olmaz mı? Dipnot, Kaan Mısıroğlu sadece bir müfettiş diyor ve Vakkasoğlu sıradan bir ordu müfettişi. Son Bozgun 1. Cilt sayfa 1410. Fazıl-ı Atabek sıradan bir paşa diye yazıyor. Tarih ve Edebiyat Dergisi Mayıs 1985. Sadece ya da sıradan ordu müfettişi ya da sıradan paşa acaba ne demek? Galiba ordu müfettişliğini belediye ya da turizm müfettişliği gibi bir görev sanıyorlar. Anlaşılan ordu komutanlığı ünvanının barış döneminde yetki ve sorumluluklarla aynı kalmak koşuluyla ordu müfettişliğine çevrildiğini bilmiyorlar. O yüzden de Mısıroğlu bir müfettişten böyle büyük bir iş beklenebilir mi diye soruyor. Neden beklenmesin? Milli bir mücadeleye başlamak için bir ordu yetmez mi? Daha büyük bir birim mi var? Harbiye Nazırı Şeyh Turgut Paşa İngiliz notasına verdiği 8-6-1919 günlü cevap yazısında diyor ki, Mustafa Kemal Paşa Yakup Şevki Paşa'nın yerine tayin edilmiştir. Ancak Hazeri yani Barış'a özgü teşkilat olduğu için ordu kumandanı değil ordu müfettişi ünvanını haizdir yani taşıyor. HTV dergisi 1. sayı 18. belge ayrıca 10. yılın kadrosu sayfa 138. F. Belen 20. yüzyılda Osmanlı Devleti sayfa 185. Öyle ya, Samsun havalisindeki asayişsizliği yerinde görüp incelemek üzere gönderilen bir müfettişten böyle büyük bir iş beklenebilir mi? Hem de zekası Mustafa Kemal Paşa tarafından bile tasdik edilmiş bulunan Sultan Vahidettin gibi bir şahsiyet tarafından. İsteyenler Mustafa Kemal ve Falih Rıfkı'nın o tefsirlerini, yorumlarını okusunlar da asların yüze nasıl uymadığını görsünler. Hilafet sayfa 159. 1. Vahidettin'in o sözlerini Mustafa Kemal'in kendisi aktarıyor. Hem aktaracak hem de yanlış anlaşılmasını sağlamak için çabalayıp yorulacak. Böyle şey olur mu? O sözler yanlış anlaşılmasını sağlamak için çabalamayı gerekiyor idiyse niye yorulsun? Anlatmaz ya da başka türlü anlatıp geçerdi. 2. Fadih Rıfkı Atay o yazısında yalnız Mustafa Kemal'in anılarını aktarmış herhangi bir yorumda bulunmamıştır. 3. Amiral Kaltorp 21 Nisan 1919'da Osmanlı hükümetine sert bir nota verir. Notanın metni Yeşke İngiliz belgeleri sayfa 104. Vahidettin'i heyecanlandıran Mustafa Kemal'e verilen görevin önemini arttıran ve Vahidettin'e o cümleleri söyleten söz konusu notanın 3. maddesindeki tehdittir. Bu konu aşağıda eline alınacak. Vahidettin'in o tehditten ve gelişmelerden kaynaklanan heyecanlı sözlerini Necip Fazıl Kısakürek ve öteki Vahidettinciler gibi yorumlayabilmek için Vahidettin'in sonraki tutumunun da bu yorumlar doğrultusunda olması gerekmez miydi? Oysa tam tersini görüyoruz. İşgalcilere karşı duran milli kuvvetler bastırılıp dağıtılmak istenecektir. GRYT Ansiklopedisi yazarları ve A. Dilipak'ın Falih Rıfkı Atay'ın yazısını görmedikleri belli. Görseler bu iddiayı sürdürmezlerdi. Görmedikleri için olsa gerek Fadi Rıfkı Atay hakkındaki iddiayı iç rahatlığı içinde daha da ileri götürüyorlar. 19 Mayıs 1957 tarihli Dünya Gazetesi'nde Atatürk Samsun'a gidiyor başlıklı bir hatıra yazısı kaleme alan Fadi Rıfkı Atay da Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya bizzat son Osmanlı Padişahı 6. Mehmet Vahidüddin'in gönderdiğini ifade etmişti. GRYT Ansiklopedisi 1. sayfa 173. Fadih Rıfkı Atay da Mustafa Kemal'i Anadolu'ya Vahdettin'in gönderdiği görüşündedir ve görüşlerini 19 Mayıs 1957 tarihli Dünya Gazetesi'nde yazmıştır. Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 146. Yalnız tarihe değil okuyucularına da ayıp ediyorlar. 7. Tanık Refet Bele Paşa. Refet Bele bir gün Ankara Palas'ta Necip Fazıl Kısakürek'e birkaç tanığın önünde demiş ki, Sultan Vahidüddin 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki felaketi millete hiçbir ferdin hissedemeyeceği mikyasla derinden duymuş, vatanın kurtarılması yolunda genç kumandanları Anadolu'ya dağıtmış ve bu işin başına geçmesi için de maddi ve manevi her fedakarlığı göstererek Mustafa Kemal'i seçmiş ve Anadolu'ya göndermiş olan insandır. Vahidüddin sayfa 178. Necip Fazıl Kısakürek ekliyor. İlk ihtiyaç anında biri doktor, öbürü mebus ve üçüncüsü büyük bir tüccar olan şahitlerin isimlerini verebilirim. Sayfa 179. Bu kitap Refet Bele'nin ölümünden 1963, 5 yıl sonra yayımlanmıştır. Üstad 1950'lerde dinlediğini yazdığı bu açıklamaya Refet Paşa yaşadığı sürece Büyük Doğu dergisine yer vermemiştir. Dipnot: Necip Fazıl Kısakürek, Refet Bele ile ilk olarak Terakkiperver Cumhuriyet Partisi yöneticilerinden biri olduğu sırada konuşmuş. Demek ki 17 Kasım 1924-3 Mayıs 1925 arasında sayfa 177. İkinci görüşmenin 30 küsur yıl sonra olduğunu yazıyor sayfa 175. Buna göre Bele'nin bu açıklamayı 1950'lerde yaptığı anlaşılıyor. 3. İlk ihtiyaç anında açıklayacağını söyleyerek tanıkların adlarını vermekten kaçınmıştır. Dipnot: Necip Fazıl Kısakürek'in kendine özgü bir üslubu var. Meraklısı üslubunu hemen ayırt eder. Necip Fazıl Kısakürek bütün tanıkların ifadelerini üslubunun süzgecinden geçirerek yayımlıyor. Büyük ihtimalle de değiştiriyor. Kitabında Garson da, Yaver Ali Nuri Oktay da, Refet Paşa da, Vahidettin de aynı üslupla konuşuyor. 4. Refet Bey'le son olarak Sabahattin Selek'le 1 Ağustos 1962 günü görüşmüş, ilginç açıklamalar yapmış ama Necip Fazıl Kısaküre'nin değindiği konuda tek kelime bile söylememiştir. Anadolu İhtilali sayfa 148. Dipnot, bunca belge ve tanığa rağmen resmi tarihin bir türlü değişmediğinden yakınanlar var. Bu tür yaşlılık ürünü hayalleri, dedikoduları, belgesiz dayanaksız tanıklıkları tarih nasıl ciddiye alsın? Bunlara olsa olsa tarih paparazzileri ilgi duyar. Artık yorumunu siz yapın. 8. tanık Abdülaziz'in torunlarından Şehzade Mahmut Şefket Efendi diyor ki, Mehmet Vahdettin amcam, Anadolu'da bulunan kuvvetlerin dağılmaması ve orada milli bir cephe kurulmasını istiyordu. Bu işi de ancak Mustafa Kemal Paşa'nın başarabileceğine inanıyordu. İşte kendisinin 14 Mayıs 1335 yani 1919 tarihini taşıyan fermanı. Anladığınız gibi Mustafa Kemal Paşa'yı sadece asayişi sağlamak ve bazı kimselerin iddia ettikleri gibi orduyu dağıtmak, mukavemetleri yok etmek için değil, vatanı bölük bölük işgal eden yabancı ellerden kurtarmak için gerekli her şeyi yapmak üzere göndermiştir. Aktaran Murat Sertoğlu, 6 Temmuz 1967 Tercüman Gazetesi. 1. Şehzade Vahidettinci tarih yazıcıları gibi iddiasını sadece Mustafa Kemal'e verildiği söylenen uydurma bir fermana yani padişah buyruğuna dayandırıyor. Başka hiçbir kanıt, gözlem, tanık ileri sürmüyor. 2. Bu fermanın Hatt-ı Hümayun'un padişah buyruğunun sonradan üretilmiş bir belge olduğunu da az sonra göreceğiz. Tanıklar bunlar. Ve H.H. Ceylan şöyle diyor. Bilimsel bir gerçek olarak belirtmeliyiz ki A'dan Z'ye tüm boyutlarıyla Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderen Vahdettin'dir. Büyük Oyun 1. Cilt sayfa 24. Dipnot. H.H. Ceylan 5 Nisan 1995 akşamı ATV'de yayımlanan İktidar Oyunu adlı tuhaf programda da Vahidettin'in Anadolu'nun kurtuluşu için Mustafa Kemal'i yolladığı ileri sürüyor ve diyor ki bunu tüm yabancı ve yerli tüm tarih kaynaklarıyla en az 100 belgeyle hatta resmi ideolojinin belgeleriyle ispat ederim. Vay yahu! Tanıkları gördük, uydurma ve düzmece belgeleri de aşağıda göreceğiz. Şimdiden söyleyeyim, Ceylan'ın 2 ciltlik kitabında geçerli tek belge, dişe dokunur tek bilgi bulunmuyor. İleri sürdüklerinin hepsi de tarih açısından çürük çarık, uydurma, sahte şeyler. Sırası geldikçe işaret ettim, etmeye de devam edeceğim. Ama televizyonda yalnız başına, karşısında da dönemin tarihini bilen kimse yok. Meydanı boş bulmuş, frensiz konuşuyor. Ne kadar da kesin konuşuyor değil mi? Ama bu nasıl bilimsel bir gerçek ki hiçbir ciddi belgeye güvenilir bir tek tanığa ya da sağlıklı bir tanıklığa dayanmıyor. Peki Vahidettin ne diyor acaba? Bunların söylediklerinin tam tersini. 1923'te Mekke'de yayımladığı beyannamesinde diyor ki, Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen kabineye müaşaat ettim, yani uydum. İşte bu kadar. Dipnot. Vahidettin'in beyannamesini yayımlayanlardan biri de Kağan Mısıroğlu'dur. Hilafet sayfa 194. Ama beyannameyi hiç dikkate almıyor. Anlaşılan Vahidettinciler için Vahidettin'in açıklamalarının da önemi yok. Yalnız kendi iddiaları önemli. Bu ne biçim saygı? 6-3-3 Mustafa Kemal'in atanmasına karşı çıkanlar olmuş ama Vahidettin dinlememiş. Kağan Mısıroğlu. Sultan Vahidettin kendisine yapılan itirazları dahi dinlememiştir. Bunlardan biri olarak Enver Paşa'nın Harbiye Nezareti başlıklı kağıt üzerine yazdığı ve Sultan Vahidettin'e gönderdiği mektup aynen şöyledir. Harbiye Nezareti, Mahrem, Veli nimetimiz, sebebi hayatımız, babamız, padişahımız, Efendimiz Hazretlerine. Yapmış olduğumuz tahkikat neticesi evvelce arz etmiş olduğum veçiyle Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gönderilmesi badi-i felaketimiz yani felaketimize sebep olacaktır. İstanbul'da Kavaklı Sadık, Kadıköylü Kemal ve Karaağaç Fişek Fabrikası Müdürü Kürt Bilal vesaireden müteşekkil bir heyet kurmuşlar. Fransız nakliye şirketlerinin ve bazı eşhasın yani kimselerin maddi yardımları ile aleyhimize isyan hazırlamaktadırlar. Bendenizin hemen Rusya'ya hareketin farz olmuştur. Mustafa Kemal'i vaki davete icabet ettiremedim. Enver benim için Yusuf İzzettin'e yaptığını bana da yapacak demiş. Emirlerinize intizardayım efendim hazretleri. Tarih, şifre, 21-14-35 Enver imza. Sultan Vahidettin'i bu hususta telkin ve tesir altına almak ve bu suretle Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesini önlemeye çalışmak isteyen başka kimseler de vardır. Fakat o bundan hiçbirini dinlememiş ve Mustafa Kemal Paşa'yı her türlü imkanla donatarak Anadolu'ya göndermiştir. Osmanoğullarının dramı sayfa 84, Enver Mektubu'nun klişesi sayfa 85'te. Dipnot, Mısıroğlu son cümle için eski Şeyhülislam ve 150'liklerden M. Sabri'nin Gümülcine'de yayımladığı Yarın gazetesinin 1 ve 2 Kasım 1929 günlü sayılarında çıkan iki yazısına gönderme yapıyor. M. Sabri Efendi Yunanistan'da ne mi arıyor? Mustafa Kemal İngiliz ilişkilerinin ele alınacağı bölüme kadar sabretmenizi rica ediyorum. Buyurun size bir tarih zati sungurluğu daha. K. Mısıroğlu'nun uydurma olduğu her kelimesine anlaşılan böyle bir sahte belgeyi gerçek bir belge diye yayımlaması da gösteriyor ki o dönem hakkındaki kültürü baklava yufkası kadar ince. Öyle olmasa görür görmez sahteliğini anlar, ayıplanacağından çekinerek yayımlamaktan kaçınırdı. 1. Sahte Mektup Osmanoğullarının Dramı adlı kitabın 85. sayfasında yayımlanmıştır. Şevket Süreyya Aydemir'in Enver Paşa adlı kitabın 3. cildinin 530. sayfasında da Enver Paşa'nın yazdığı gerçek bir mektubun klişesi yer alıyor. İkisi arasındaki farkı anlamak için eski yazı bilmeye gerek bile yok. Üstün körü bir biçimsel karşılaştırma yeterli. Örnekler kitabın sonunda. 2. Mektubun tarihi yok. Ayrıca açık bir mektuba şifre anahtarı yazılmaz. 3. Bir padişah oğlu bile sebebi hayatımız, babamız filan diye laubalice hitap edemez. 4. Enver Paşa birkaç arkadaşıyla birlikte 1-3 Kasım 1918 arasında Türkiye'yi terk etmiştir. Dipnot Yeşke TKS kronolojisi sayfa 1. Bir Alman torpidosuyla H. Bayur Türk İstiklal Sarbi 3. cilt kısım 4 sayfa 779 veya denizaltısıyla Şevket Süreyya Aydemir Enver Paşa 3. cilt sayfa 505. Mustafa Kemal ise o tarihte Yıldırım Ordular Grubu komutanı olarak daha Adana'da. Yeşke TKS kronolojisi 1 sayfa 2 yani Anadolu'ya atanması olasılığı ufukta bile görünmüyor. 5. Diyelim ki Enver Paşa bu mektubu daha sonra yurt dışından yolladı. Mustafa Kemal'in atandığı 29 Nisan 1919 ile İstanbul'dan ayrıldığı 16 Mayıs 1919 tarihleri arasında Enver Paşa yolda. Almanya'dan Moskova'ya gitmek için çırpınıp durmaktadır. 3 defa uçak kazası geçirir, tutuklanır, kaçırılır. Riga'da hapse girer. Şevket Süreyya Aydemir Enver Paşa 3. sayfa 519-521. O kargaşalıkta bu bilgiyi kimden alacak, bu mektubu nasıl ve neden yazacak, nasıl yollayacak? Üstelik yanında Harbiye Nezareti başlıklı kağıt ne arıyor? Velhasıl sahte olduğu paçalarından akan bir uyduruk belge. Dipnot, Enver Paşa Moskova'da Ali Fuat Paşa'ya şöyle demiştir. Biz dışarıya çıktıktan sonra Mustafa Kemal olmasaydı memleket başıboş, yani sahipsiz kalacaktı. Sınıf arkadaşım Atatürk sayfa 173. 6. Zaten yazının içeriği de bütünüyle deli saçması. Dipnot, bu mektup bana Doktor Rıza Nur'un anılarını hatırlattı. İkisi de hezeyan örneği. Vahidettincilerin bilgi düzeylerine bakınız ki bazıları bu sahte mektubu sahici bir belgeymiş gibi kabul edip okuyucularına sunuyor, yorumlar yapıyorlar, velhasıl bilgisizliğin sefasını sürüyorlar. Ve Vakkasoğlu bu vatanı terk edenler sayfa 49. H.H. Ceylan Büyük Oyun 1. cilt sayfa 48. Abdurrahman Dilipak Cumhuriyet'e giden yol sayfa 142. GRYT Ansiklopedisi sahte mektubu yayınlamakla birlikte şifre numarası bulunan fakat tarihi bulunmayan bu vesikanın orijinalliği tartışılabilir demiş. 1. cilt sayfa 168. Milimetrik de olsa bu da bir gelişmedir. Bu konuda T.M. Göztepe'de diyor ki, Sadrazam Damat Ferit 4 Mayıs 1919 Pazar günü öğleden önce Yıldız Sarayı'nda padişahın huzuruna kabul edilir ve Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Kumandanlığı'na tayini iradesini alır. Oradan doğruca Babali'ye gelir, toplantı halinde bulunan nazırlara meseleyi açar. Fakat Şeyhülislam M. Sabri Efendi Adliye Nazırı Vasfi Hoca ve iki nazır daha bu atamaya muhalefet ederler. V.M. Gayyası'nda sayfa 181. Göztepe yazısına şöyle devam ediyor. Damat Ferit Paşa itiraz edenlere döndü ve kat'i bir ifadeyle şu sözleri söyledi. İş bu tayin keyfiyeti doğrudan doğruya Şevket Mehap Efendimizin kârihâ-i şahanelerinden sadır olmuştur. Hikmet ve kerametine hepimizin kâni bulunduğumuz padişahımızın iradelerine karşı ağız açamayacağınızdan eminim. VM gayesine sayfa 182. Dipnot, Tevfik Bıyıklıoğlu Mustafa Kemal'in bu göreve padişahın şahsi nüfuzu ve kat'i arzusu ile tayin edildiği iddiasının ilk kez Samsun'da yayımlanan Büyük Cihat dergisinin 3 Ağustos 1951 günlü 21. sayısında ileri sürüldüğünü belirtiyor. Atatürk Anadolu'da sayfa 42. T.M. Göztepe'yi birinci bölümden tanıyoruz. Çizgisini azimle koruyarak yine tarihi gönlüne göre süslüyor. 1. Mustafa Kemal'in 9. Ordu müfettişliğine atanma kararnamesi Padişah Vahidettin tarafından 4 Mayıs 1919 günü değil 30 Nisan 1919 günü onaylanmıştır. Dipnot Harp Tarihi Vesikaları Dergisi 1. sayı Belge No. 2. Tevfik Bıyıklıoğlu Atatürk Anadolu'da sayfa 12. Yeşke TKS Kronolojisi 1 sayfa 28. 2. Adliye Nazırı da o tarihte Vasfi Hoca değil Üryanizade M. Cemil'dir. Dipnot 4 Mart 1919 26 Nisan 1919 arasında İsmail Sıtkı, 26 Nisan 1919 9 Mayıs 1919 arasında M. Cemil Bey. Atatürk Anadolu'da sayfa 25. Osmanlı nazırları ile ilgili çizelge AF Türk geldi görüp işittiklerim sayfa 190. 3. Padişahın onayı ile sonuçlanıp kesinleşmiş üçlü kararnameyi adı geçen nazırların açıkça muhalefet ettikleri iddiasına inanmak mümkün değil. Çünkü atanmasından daha önemli olan Mustafa Kemal'in görev ve yetkileriyle ilgili talimat, bu nazırların da bulunduğu hükümetçe görüşülüp oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dipnot 5 ve 17 Mayıs'ta HTV dergisi 1. sayı belge 4, M. Tayyip Gökbilgin milli mücadele başlarken 1. sayfa 81. 6-3-4 Vahidettin Mustafa Kemal'i neden Anadolu'ya göndermiş? Bu konudaki iddialar. Mustafa Kemal'e verilen vazife görünüşte ordu müfettişliği, hakikatte ise ordu dışında bir ihtiyat kuvveti hazırlamaktı. Mevlanzade Rıfat Türkiye İnkılabı'nın iç yüzü sayfa 209. Teşkilat yapması için Nihalatsız Türk Ülküsü sayfa 86. Milletten gelen ayarlı ancak göz korkutma planında bir direnme için Necip Fazıl Kısakürek Vahidüddin sayfa 161-162. Milli mücadele kararı bir Mustafa Kemal Paşa Sultan Vahidettin anlaşması olarak başlamıştır. Bu anlaşmayı Büyük Millet Meclisi tutanakları bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın ağzından bütün açıklığıyla nakleder. Tutanaklarda böyle bir şey yok. Memleketin korkunç ve felaketli istilası karşısında Sultan Vahidettin pek sevdiği ve itimat ettiği yaveri Mustafa Kemal Paşa'ya Anadolu harekatının başına geçerek yer yer çete faaliyetlerine girmiş olan müdafaa mihraklarını yani odaklarını kendi merkezi etrafında toplamasını ve İstanbul'un da bu harekete el altından ve bütün gücüyle yardım edip iştirak edeceğini yani katılacağını vaat eder. Samiye Ayverdi Türk Tarihinde Osmanlı Asırları 3. cilt sayfa 190. Dipnot TBMM tutanaklarında Mustafa Kemal Vahidettin Anlaşması hakkında tek kelime yoktur. İzmir'in işgalinden sonra kurulan ikinci ve sonraki damat Ferit hükümetlerinin de el altından yardım etmek şöyle dursun yapmadıkları melunluk kalmamıştır. Ayrıntısını göreceğiz. Osmanlı uygarlığı hakkındaki kitaplarını ilgiyle okuduğum S. Ayverdi, Vahidettin konusunda gerçeği değil hülyasını yazıyor.